Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisine hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu programda hoşça dakikalar geçirmeyi umuyoruz ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, eskiden ekmeğe nanı aziz derlerdi. Mâ-i leziz, nanı aziz. Mâ-i leziz, lezzetli su, nanı aziz. İzzetli, çok değerli, yüksek ekmek manasına gelir. Nanı haramdan kaçılırdı, nanı helal peşinde koşulurdu. Nan da ekmek gibi yemek, geçinilecek şey manasına da kullanılırdı. Ecdadımız ekmeğe olan bu hürmetini hiçbir zaman kaybetmedi değerli dinleyiciler. Anadolu'da olsun, büyük şehirlerde olsun, dindar olsun, mübalağasız olsun. Kimse ekmeği yere atmaz. Üstelik yerde bir ekmek parçası görürse onu alır, ayak altında çiğnenmeyeceği bir köşeye bırakır. Ekmeğin fiyatı yükselir, gramajı azalır. Yine de bizim için yemeğin suyuna bana bana ekmek yemenin tadından vazgeçilmez. Değerli dinleyiciler, bu aslında yeni olmayan bir hadise. İslam Osmanlı kültürünün bir aksidir. İlahi nimetlerin en değerlisi kabul etmiş ecdadımız ekmeğin adını, bir diğer adını nimet koymuştur. Yerin göğün bereketi olarak görmüşlerdir ve sonsuz hürmet göstermişlerdir. Halkın bu nimetten layığı ile faydalanması için de ecdadımız elinden geleni yapmıştır. Bizzat padişahlar ekmek fiyatlarının sabit tutulması için ellerinden geleni yapmışlardır. Talimatlar vermişlerdir. Fırıncının ucuz ekmek yapması ve de zarar etmemesi için aradaki farkı icabında belediye bütçesinden vermişlerdir. Fırıncıları da sıkı sıkıya murakabe etmeyi, kontrol etmeyi ihmal etmemişlerdir. 1502 senesinde Sultan II. Bayezid devrinde Bursa, İstanbul ve Edirne ihtisap kanunnameleri çıkarılmış. Yani belediye kanunları. O zaman ihtisap deniyordu belediyeye. Ekmekçilerden şöyle bahsediliyor. Etmekçiler, ekmeğe etmek deniyor o zaman, standart olarak alınan ekmeğin nar üzere pak işleyeler. Eksik ve çiğ olmaya. Ekmek içinde kara bulunursa ve çiğ olursa tabanına led uralar. Eksik olursa tahta külah uralar veyahut para cezası alalar. Ve her ekmekçinin elinde 2 aylık, en az 1 aylık un bulunan. Ta ki aniden pazara un gelmeyip Müslümanlara darlık göstermesinler. Eğer muhalefet edecek olurlarsa cezalandırılırlar. Buna benzer bir nizamname de 1680 senesinde Sultan 4. Mehmet devrinde çıkarılmış. Ekmekçilere tatbik edilecek cezalara dair hükümler var burada. Kötü pişirilmiş, acılık hissi veren veya herhangi bir lekesi olan veya gramajı eksik olan ekmeğin dirhemi başına bir akçe ceza derpiş ediyor. Velhasıl fırıncılar sıkı kontrol altına alınmış değerli dinleyiciler. Değerli dinleyici Ebi Muradca Dosson var. Fransız asıllı, uzun yıllar Osmanlı topraklarında yaşamış İsveç sefareti katibi olarak. Onun Tablo General der Empire Ottoman diye bir kitabı var. Osmanlı İmparatorluğu'nun umumi tablosu diye bir kitabı var. Uzunca bir kitap bu. Orada şunları anlatıyor. Umumiyetle ekmek, et, yağ gibi ihtiyaç maddeleri daima cüz'i bir fiyatla satılmasına dikkat edilir. Bunları satanların çoğu vergiden muaf tutulur ve teşvik edilmeye çalışılır. İstanbul kadısının yardımcılarından muhtesip ya da ayak naibi haftada 2-3 defa şehri dolaşır, dükkanları teftiş eder, fiyatların sabit olup olmadıklarını kontrol eder. İyaletlere göre çok pahalı olan hükümet merkezinde bile Avrupa'daki büyük şehirlerle mukayese edilemeyecek kadar ucuzluk vardır, diyor Dosson, İsveç sefareti katibi. Değerli dinleyiciler, 1700'lü yıllarda ekmek ununun okkası, yani yaklaşık 1282 gramı 9 akçe, çörekçi unu 10 akçe, baklavalık hasun 12 akçeydi. 3 akçe bir paraya, 40 para bir kuruşa denktir. 1 kuruş, 1 liranın %1'i, 1 lira ise altın, malum. 50 dirhemlik bir ekmek, ki yaklaşık yarım kiloluk bir ekmek, 3 akçedir. 100 yıl sonra 1803 yılında 3 akçeye, yani 1 paraya 70 dirhemlik ekmek alınmaya başlanmış. Daha ağır bir ekmek alınmaya başlanmış. 1839 yılına gelindiğinde nar fiyatlarına göre Nana Aziz'in ekmeğin bir okkası yerine göre 20 ila 30 para arasında değişen fiyatlarla satılmaktadır. Yani 1 kilo ekmek yarım kuruşa satılmaktadır. Aradan uzun yıllar geçer. Harpler baş gösterir. Anadolu çiftçisi bir cepheden bir cepheye kırılıp gider. Harbi Umumi ve Yunan Harbi devirlerinde kanlı çarpışmalar yanında bir de ekmek harbi başlar. Yine 2. Cihan Harbi devrinde büyük şehirlerde ekmek darlığı çekilir. Ekmek vesikayla satılmaya, karneyle satılmaya başlar. Artık gariplerin kursağına giren ucuz ekmekler de mazide kalır. Harbi Umumi'de, Yunan Harbi'nde ve 2. Alman Harbi denilen 2. Cihan Harbi sırasında yenilen ekmeklere ekmek demeye bin şahit ister. Süpürge tohumundan ve içi topraklı ekmekler o güzel Francalılara alışmış olan İstanbul halkının bilhassa çok sıkıntıya uğramasına sebebiyet verir. Ama ne yapacaksınız? Her şeyin kıymeti yokluğunda belli oluyor. Değerli dinleyiciler, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde 17. asırda, yani 1600'lü yıllarda İstanbul'da 1000 fırın 10.000'de ekmekçi olduğundan bahsediyor. Evliya Çelebi'ye göre en has Francalı ekmeği Galata ve Tophane fırınlarından çıkıyor. Evliya Çelebi bu arada Tophane'deki İsa Çelebi adındaki fırıncının çıkardığı ekmeklerden has beyaz pamuk misali sünger gibi göz göz pişmiş gayet lezzetli somunlar diye bahsediyor. Bu ekmekler öyle mukavemetli, öyle dayanıklıdır ki değerli dinleyiciler, Acem şahlarına bu Tophane somunlarından götürülür, İstanbul'dan İsfahan'a 3 ayda varıldığı halde bozulmaz, diyor Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'ye göre o devirler herkesin mevkiine göre ekmek yapılır. Önce büyük efendiler, padişahlar, paşalar için Bursa'dan getirtilen hususi unlarla ekmeğin en iyisi pişirilir. Buna has ekmek denir. Halkın rağbet ettiği en kaliteli ekmek, içine arpa unu da karıştırılan ince, yassı, az pişmiş ve oldukça beyaz olan ve fodla denilen ekmektir. Onu da yine biraz hali vakti yerinde olanlar alabilir. Bir diğer çeşit olan somun daha esmerdir. Sıradan halkın alabildiği ekmektir. Biraz da fakir ekmeği denilebilecek olan somun, buğday, arpa, çavdar, mısır unu karıştırılarak yapılan yuvarlak, kalın ve kabarık bir ekmektir. Diğerleri kadar lezzetli değildir ama şimdi sosyetenin perhiz, diyet derdinde olanların rağbet ettiği bir ekmektir. Eskiden değerli dinleyiciler, bakkallarda ve fırınlarda ekmek satılmazdı. Şimdiki gibi fırına gidip ekmek almak hiç yoktu. Fırından sıcak sıcak çıkan fodla ve somunlar mahallelere, hatta varoşlardaki müşterilerin evlerine kadar götürülürdü. Hem de veresiye. Ekmek dağıtan tablakarlar, ekmekleri çifte sepetlerle atlara yükler, sabahın köründe yollara düşerdi. Müşteriye ekmeği teslim eden tablakarlar, çetele denilen tahta çubuklara da kaç ekmek verdiklerini çizerlerdi. Fırıncılar pek acele davranmazlardı. Ekmek paraları hafta başı, iki haftada bir veya ay başında ödenirdi. Değerli dinleyiciler, 1907 senesinde Sultan II. Abdülhamit zamanında fırıncılar bir istidada bulunmuşlar sadaretten, başbakanlıktan. Başbakanlık da sultan, yani sadaret, sadrazamlık da Sultan II. Abdülhamit'e bir tezkere göndermişler ve kısa bir müddet için ekmek fiyatlarına 5 para zam yapılması istenmiş. Nasıl olsa yağmurların yağması ile beraber ekmek fiyatları da tekrar düşer denilmiş. Bu tezkirenin üzerine Sultan II. Abdülhamit bir cevap yazmış, gayet enteresandır. Diyor ki, Hayrettin Paşa merhumun sadareti esnasında bu tür talepler geldiğinde padişahın ne yolda karar verdiği bilindiği halde böyle bir talepte bulunması yersizdir. Dolayısıyla zam yapmak yerine yapılmamasının çaresine bakılmalıdır. Çok şükür ki memleketin her tarafında yağmur yağmaya başlamıştır. Yapılacak iş, tüccarları teşvik ederek vilayetlerden zahirenin gelişini kolaylaştırmak ve süratlendirmektir. İcap ederse zahire ihracatı tahdit edilmeli veya şayet gerekirse fiyat farkı şehir emaneti, yani İstanbul Belediyesi tarafından karşılanmalı. Ama her halükarda ekmek fiyatları artmamalıdır.
Aldı beni iki kaşın arası, aman aman. Aldı beni iki kaşın arası. Yaktı beni küle eyledi gözlerinin karası. Yaktı beni küle eyledi gözlerinin karası. İçinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi, aman aman. İçinizde tabip yok mu, nedir bunun çaresi. Sevdiğimle çare ne söylesem o yâre eller arifdir. İsterim yâre gideyim, hasmım galipdir. Aman, aman karşı keman, aman, aman halim yaman, aman, aman karşı keman, aman, aman halim
Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetnamesinde İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki ellerinde bir kap, içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün muayyen saatlerinde bu sokakları gezeler. Sokaklara tükürenlerin tükürekleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye 20'şer akça alsınlar. Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin eyledim. Bunlar ki ayın muayyen günlerinde İstanbul'a çıkalar ve o evde hasta olup olmadığını sorarlar. Var ise şifası orada mümkün ise şifaya bolalar. Değil ise kendilerinden hiçbir karşılık beklenmeksizin hastaneye kaldırılarlar, orada salah bulalar. Değerli dinleyiciler, bu ibareler ecdadımızın temizlik ve sıhhate verdiği ehemmiyeti müşahhas bir delili. Osmanlılar zamanında temizlik kültürünün arka planını İslam terbiyesi belirliyordu. Temizlik imandandır, düsturu var malum İslamiyet'te. Temizlik işlerini subaşının emrinde çalışan çöplük subaşısı yapardı. Subaşı, bugünkü İstanbul Emniyet Müdürü'nün mukabilidir. Her şehirde bir subaşı bulunurdu. Çöplük subaşı şehrin temizliğine bakar ve murakabe ederdi. Çöpçü başı sokakları acemi olanlarına temizletirdi. Bu çöpçülerin sayısı 1000 kadardı ve garip kıyafetleri vardı. Matruştu, tıraşlıydılar ve keçe külahı giyerlerdi. Çöplük subaşısı onlara İstanbul sokaklarındaki bütün çöp, hayvan pisliği ve kalıntıları toplatırdı. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre sepetlerde toplanan çöpler deniz kenarlarında çamur teknelerinde ayrılır. İçinde akçe, mangır veya işe yarar başka şeyler bulunursa bunlar çalışanların olurdu. Çöplük subaşısının murakabesinde kontrolünde çalışan çöpçülere çöp çıkaran denirdi. Bu kimseler sokaklardan geçerken çöp çıkaran, çöp çıkaran diye bağırırlardı. Arkalarında bir küfeyle sokakları dolaşır, birikmiş çöpleri küfelerine doldurarak denize atarlardı. Hükümet, Beyazıt, Sultanahmet Meydanı gibi meydanları yılda bir veya iki defa angarya suretiyle Müslüman olmayanlara temizletirdi. Çarşı temizliği için yapılacak harcamalar avarız sandığı denilen esnaf sandıklarından karşılanırdı. Esnaf bu sandığa muayyen devrelerde aidat öderdi. Sonra bu sandıkla çarşının masrafları karşılanırdı. Çöpçülük ve lağımcılık gibi hizmetler Evliya Çelebi'nin naklettiğine göre ekseriya Ermeniler tarafından görülürdü. Mahalle temizliği İslami bir gereklilik sayıldığı için mesuliyeti mahalle imamına bırakılmıştı. Temizlik konusunda çok hassas olan ecdadımız, işi kaytaran temizlikçileri ve süpürgecileri kürek cezasıyla korkuturdu. İstanbul'da süprüntüler arasında değerli eşya arayan insanlara arayıcı esnafı denirdi. İstanbul'un fethinden 1868 yılına kadar baş şehrin temizlik işlerini işte bu arayıcılar görürdü. Bir de temizlik vergisinden bahsedelim. 1881 tarihli Dahiliye Nezareti tezkeresine göre, birinci sınıf büyük dükkan ve mağazalardan 15 kuruş, ikinci sınıf dükkan ve mağazalardan 10 kuruş, üçüncü sınıf dükkan ve mağazalardan 5 kuruş, tanzifat vergisi alınıyordu. Resmi tanzifat, yani temizlik vergisi. Ev ve konaklardan, büyük konaklardan 15 kuruş, ufak konaklardan 10 kuruş, küçük evlerden 1 ila 5 kuruş tanzifat vergisi, resmi tanzifat, yani temizlik vergisi alınmaktaydı. Değerli dinleyiciler, Sultanahmet Devri değişip de Meşrutiyet Devri'nde gelindiğinde 1913'lü yıllarda şehir emaneti maddi sıkıntıya düştü. İstanbul halkından 50 bin liralık temizlik vergisi toplanıyordu fakat masraflar 400 ila 500 bin lirayı buluyordu. Balkan Harbi ve o devir İstanbul'a gelen yüz binlerce muhacir sebebiyle temizlik işleri iyice sekteye uğramıştı. Bunun üzerine devrin şehremini belediye reisi Cemil Paşa, Cemil Topuzlu, harici istikraza gitti, dış borçlanmaya gitti. Aynı sene ki belediye toplantısında, belediye içtimaında İstanbul'un temizliği hakkında şu bilgileri veriyor Cemil Paşa. Tanzifat teşkilatı, yani temizlik teşkilatı, kırık dökük 20-30 arabayla sakat ve yaşlı 10-15 hayvandan ve 50-60 süpürgeciden ve temizlik amelesi olarak 5-10 ihtiyarla birkaç çocuk ve kadından ibarettir. Şehri 16 lira ücret ve senevi iki kat elbise ve çizme ve çorap ve başlık ve Hilal Ahmer tarafından çorba verildiği halde kadın, çocuk ve malul kimselerden başka işe güce muktedir amele bulunamıyor. Güçlü kuvvetli olanlar başka yerlerde 2-3 lira yevmiyeli iş bulduklarından temizlik ameleliğine rağbet etmiyorlar diyordu. Tabi memleketin güçlü kuvvetli adamları cephelerde kırılmış. İstanbul'da amele bulunamıyor. Demek ki 1913 yılında İstanbul'un temizlik işlerinin durumu hiç de iç açıcı değil. Meşrut iddiaçlar zamanında ne iç açıcıydı ki temizlik işleri iç açıcı olsun. Altı sene sonra, yani Harp Umumi geçtikten sonra 1919 yılında yine İstanbul Şehremini Cemil Paşa Vakit Gazetesi'nde Türkçe, Rumca ve Ermenice bir beyanname neşrediyor. Temizlikle alakalı bir beyanname bu. Bu beyanname de diyor ki, belediye gücü yettiği kadar sokakları temizlemeye, yıkamaya, pislikleri vesaireyi kaldırmaya başladı. Ancak sokakları temiz tutup kirletmemek ahalinin vazifesidir. Belediye ne kadar memur kullansa, ne kadar masraf etse, ahaliyi mütemadiyen süprüntü, kağıt vesaireyi sokaklara attıkça yetiştiremez. Ve yapılan mesarif, masraflar boşa gider. Herkes ev ve dükkanının önünü temiz tutmaya çalışsın. Mağaza sahipleri sabahları yaya kaldırımlarını eşya koymasın. Esnaf yenecek şeyleri pis tutmasın. Görüyorum ki marul vesaire gibi pişirmeden yenecek şeyler yerlerde satılıyor. Ahali alıyor, yiyor, hastalanıyor, ölüyor. Bunun için esnaf temizliğe dikkat etsin ve hemşehrilerinin hayatını düşünerek sakınsın. Sokakta üstü açık meyve vesaireyi satın almasın, yemesin. Hep birden el birliğiyle dikkat edersek şehrimizde tifüs, kolera, verem gibi sari hastalıkların önünü alırız. Bu ihtarıma dikkat etmez, söylediğim şeyleri yapmaz ve buna muavenet etmezseniz, yardım etmezseniz önümüz yazdır, kolera ziyadeleşir, binlerce hemşehrimiz ölür diyor İstanbul Belediye Reisi 1919 senesinde.
ve küçüceksin. Bilirim daha sen pek küçüceksin. Gönlüm seni sevdi anne diyeceksin. Gönlüm seni sevdi anne diyeceksin. Nice bir istina naz edeceksin. Nice bir istina naz edeceksin. Gönlüm seni sevdi anne diyeceksin. Gönlüm seni sevdi anne diyeceksin.
Değerli dinleyiciler, İtalyan seyyahı Edmondo de Amicis, İstanbul'da bulunduğu süre içinde hemen her evde kırık dökük de olsa çiçeklerle bezenmiş 3-5 saksının pencere kenarlarından eksik olmadığını fark ediyor. Bu tutkunun sadece pencere önlerine, balkon köşelerinden daha öteye gittiğini anlayan Amicis, bu sevginin ev, bahçe, sokak, semt, mani, türkü ve şarkılara ve çok çeşitli sanat eserlerine yansıdığını görüyor. Evet, Türkler çiçekleri gerçekten de çok sever. Her biri bir diğerinden daha güzeldir ama işlerinde ikisi vardır ki onların yeri pek ayrıdır. Bunlardan biri güldür. Ona hep Hazreti Peygamber'in bir remzi, onun en sevdiği çiçek, terinin kokusu olduğu inancıyla ilahi güzelliği, ilahi ihtişamı en güzel şekilde yansıtan bir çiçek olarak bakılır. Bir diğeri de adını bir devre veren laledir. Değerli dinleyiciler, lalenin Arapça yazılışı Allah-u Teala'nın büyüklük, ululuk, azamet manasını ifade eden sıfatlarına benziyor. Yani Allah kelimesindeki elif, lam ve he harfleri lale kelimesinde de bulunuyor. Her ikisi de ebced hesabıyla 66 sayısını veriyor. Yani Arapçadaki harflerin her birinin bir rakam kıymeti vardır. Bunlara ebced hesabı denir. Her ikisi de ebced hesabına göre 66'yı veriyor. Nitekim halkımız der, işi 66'ya bağladık. Yani artık sebepler bitti, doğrudan Allah-u Teala'nın inayeti kaldı. Yine laledeki Arapça 3 harf, lam elif, lam ve he ile Osmanlı Devleti'nin amblemi olan hilalin yazılışı da aynıdır. Üstelik sadece yani lale, Allah ve hilal kelimelerinin yazılışı birbirine benzemez. Yani aynı harflerle yazılır. Sadece yazılışı benzemez değerli dinleyiciler. Hilal şöyle hafif kuzey, hafif şöyle yukarıya doğru, yukarı sola doğru bakan hilal ile Allah yazısı birbirine benzer. Aynı zamanda lalenin şekliyle de Allah'ın yazılışı eski harflerle birbirine benzer. O sebeple değerli dinleyiciler, laleyi ecdadımız bir denli daha çok sevmiş. Her ülkede süs bitkileri bazen milli bir sembol olur. Mesela zambak eskiden Fransa'nın sembolüydü. Deve dikeni eskiden İngiltere'nin sembolüydü. Mesela çınar yapraklı akça ağaç Kanada'nın sembolüdür. Sedir ağacı Lübnan sembolüdür. Hiç şüphesiz bizim de sembolümüz lale olmuştur değerli dinleyiciler. Lale hiçbir çiçekte olmadığı kadar insanları tesiri altına almıştır. Neredeyse kendisinden de renkli bir hikayenin baş kahramanı olmuştur. Peki insanları maraz derecesinde, hastalık derecesinde kendisine tutkun eden lalenin merak uyandıran, merak aver renkli hikayesi nasıl başlar? Nasıl devam eder, nasıl biter? Asıl yurdu Orta Asya'dır lalelerin. Romalılar ve Bizanslar bunun güzelliğini fark etmemişlerdir. Bu çiçeğin hayret veren serüveni Osmanlılarla başlar. Tulipmania adı veriliyor lale hastalığına. 16. asırda İstanbul'da yayılmış, oradan Avrupa'ya sıçramış. Tabii ki bunda Sultan Süleyman'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük payı var. Bu devirde küçük ve kısa boylu, yaprakları çok da muntazam olmayan yabani lale türlerinden seçme ve melezleme yoluyla çiçeği badem biçiminde, yaprakları hançer şeklinde, uçları tığ gibi ince ve sivri, İstanbul'a has lale çeşitleri yetiştiriliyor. Bilmeden de olsa tulipmania, lale çılgınlığı böylece başlıyor. Yapılan çalışmalarda ardı ardına yeni lale çeşitleri çıkıyor. Bunlara da görüntülerinin güzelliğine yakışır, pırıltılı adlar takılıyor. Kimileri laleye gönül yakan adını veriyor. Kimisi talih yıldızı diyor. Kimisi sevinç ışığı takıyor kendi lalelerine. 16. asırda sadece İstanbul'da birbirinden güzel 2000'e yakın lale çeşidi yetiştirilirdi. Lale sadece yetiştirilmekle kalmazdı. Mimariden edebiyata, çiniden kumaşa kadar birçok mahsulde lale desenleriyle bezenirdi. Lale bahçeleri manasına gelen lalezarlar, sarayların, konakların en itinalı, en gözde yerleriydi. Lale için yazılan şiir ve nesirler de lalename denilen risalelerde toplanırdı. O devirler şehirde 239 çeşit lale türü yetiştirilmiştir. İnsanlar yeni doğmuş bebeklerin kulağına lale isimleri fısıldamıştır. Güzel olsunlar diye şuayı yakut, nuru sefit, ruyu mahbub, subhu beya bahar, efendim gonca perver, naveki gülşen derlerdi bu lalelere. Şuayı yakut kırmızı ışık demek, nuru sefit beyaz ışık demek. Ruh-u mahbub, sevgilinin yüzü demek. Subhu bahar, bahar sabahı demek. Gonca perver, goncayı sever. Böyle isimleri var. Lale soğanları, cariyelerle takas edilecek kadar değer kazanmıştır. Lale fiyatları öyle artmıştır ki, bir devir Sultan 3. Ahmet, makul fiyatlar konulmasını emretmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu devirde sırf lale türleriyle uğraşması, yeni çeşitlerin elde edilmesini sağlaması ve mevcut olanları da adlandırması için Encümen-i Daniş adında bir meclis kuruluyor. Lale-i Duhderi adı verilen İran'dan getirilmiş lale çeşitlerinin bir tek soğanı 1000 altına alıcı buluyor. 1600'lü yılların sonunda laleye olan alaka fevkalade artıyor. Buna bazen meşhur lale soğanlarını elde etme arzusu da eklenince bazı lale soğanlarının fiyatları aşırı yükseliyor. Buna mani olmak için 1725 senesinde lalelerin fiyatını tespit eden bir liste narh defteri hazırlanıyor. 239 tane lale ismi kayıtlı burada. En yüksek fiyat 50 kuruş, yaklaşık 7,5 cumhuriyet altınına tekabül ediyor ki altının satın alma gücü de bunun 3 misli olduğuna göre bunu siz hesap edin. Nize-i Rummani denilen lale mızrağı denilen lale soğanı. Nar şeklinde mızrak biçimi var bu lalelerde. Ertesi sene ki hazırlanan defterde ise 306 tane lale ismi geçiyor. En yüksek fiyat gene Nize-i Rummani'de 200 kuruş, Sahip Kıran denilen lale 150 kuruş, Gülriz ise 100 kuruş satılıyor. Sadece soğanları. Evet, lalenin efsanesi sadece Osmanlı'da durmuyor, Avrupa'ya da yayılıyor. Lalenin Avrupa'da ilk yolculuğu Viyana'yadır. Oradan Hollanda'ya, ardından da Kanada'nın baş şehri Ottawa'ya. Hollanda'da seçkin bir lale Amsterdam'da lüks bir ev satın alabilecek paralarda el değiştirebilecek mevkiye gelmiştir. Bu tutku Fransa'ya da çok geçmeden bulaşmıştır. Tüccarlar arasında ticaret metağına dönüşmüştür lale. İşte tulipmanya, lale çılgınlığı denilen o hastalık 1600 yılların ortasında Fransa'da da doruğa çıkmıştır. Lale borsası 1637 yılında çöktüğünde bir gecede eski zenginlerden yeni fakirler teşekkül etmiştir. İşte Alexander Dumas'ın Siyah Lale romanı Avrupa'daki bu tulipmanya, lale çılgınlığını anlatmaktadır. Yani sadece lale çılgınlığı bizde lale devrinde değil, ondan daha önce Avrupa'da da yaşanmış enteresan bir çılgınlıktır. Değerli dinleyiciler, bir devre adını veren o güzelim İstanbul laleleri 18. asra doğru yok olmuştur. Sonrasında Hollanda'dan ithal edilip de ekilen lale soğanları kısırlaştırıldığı için sadece bir defa çiçek verirdi. Bu da çok pahalıya geldiği için artık kent süslemesinde lale kullanımından vazgeçildi. Lale olmadığı için de bir zamanlar laleleriyle meşhur İstanbul'da şenlikler bile yapılmaz oldu. 1800'lü yıllardan beri lale avcıları bu çiçeğin tabi olarak en yoğun bulunduğu Orta Asya'ya gelirler. Birbirinden değişik yabani lalelerin soğanlarını da ülkelerine götürürler. Lale avcıları bugün bile iş başındadır ve önceden olduğu gibi hala lale soğanları Anadolu'dan Avrupa'ya gider. Avcılar önce yabani laleleri keşfeder. Sonra da çektikleri fotoğrafları köylülere dağıtır. İstedikleri lale soğanlarının toplanmasını sağlar. İstanbul'da da artık lale zor bulunur hale gelir. Hem lale festivalleri Japonya'dan Kanada'ya kadar yayılmıştır. İşte Osmanlı'nın çok sevdiği, dünyaya tanıttığı laleler Türkiye'de yok olurken Hollanda bizim yıllık dış ticaret varidatımızın, gelirimizin neredeyse tamamını sadece çiçeklerden ve ekseriyada laleden temin eder. Evet, bizde bir devre adını veren elbiselere, şarkılara, manilere, isimlere kadar geçen lale bir hayal olmuştur. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın. Çınaraltı.